Ayrım 25, sayfa 231. Şarkışla'daki bazı öğretmenler sivri alan köylü iki gözü görmeyen birinden söz edildiğini duymuşlardı. Başka ozanların yazdığı türküleri çalıp söylüyordu ama sazında söyleyişinde bir başkalık olduğu ileri sürülüyordu. Adı Veysel'di. Kendine ne aşık diyordu ne ozan. Alçak gönüllü bir Anadolu insanıydı. Zorlukla ikna edip bir akşam Şarkışla'ya getirdiler. Veysel Öğretmenler Birliği lokalinde toplanan öğretmenlere ve meraklı halka çalıp söyledi. Anadolu'nun acısı sinmiş bir sesi, her türlü gösteriden uzak, yalın bir söyleyişi ve çalışı vardı. Herkes can kulağı ile dinledi, çok beğendiler. Bu yamalı elbiseli, uydurma şapkalı insan bir zaman sonra Cumhuriyet'in ünlü ozanı Aşık Veysel olacaktı. Dipnot: 1933'te Ahmet Kutsi Tecer'in tavsiyesiyle kendi şiirlerini söylemeye başlar. Cumhuriyet'in ünlü halk ozanlarından biri olur. Köşke Atatürk'e gidecekmiş, köylü kıyafeti yüzünden bulvardan geçirmemişler. Bu yüzden gidememiş hikayesi bütünüyle uydurmadır. Bulvardan köylülerin geçemediği iddiası da gerçeğe aykırıdır. Bu dönemlerin tanığıyım. Köylerden otobüslerle gelinmezdi. Tek taşıt trendi. İkinci savaş içinde Türkiye'de tifüs salgını başlamıştı. Ankara istasyonuna gelenler topluca hamam önüne, Karacabey hamamına götürülür, bütünüyle temizlenmeleri sağlanır, ondan sonra bırakılırlardı. O tarihte hamam önünde oturuyorduk. Her gün gördüğüm bir olaydı bu. Ben TRT'de çalışırken Aşık Veysel'le dost olmuştum. TRT'den ayrıldıktan sonra da dostluğumuz devam etti. Ankara'ya gelince büroma uğrardı. Gamlı görünüşüne, dertli sesine rağmen neşeli, şakacı, derya dil bir sanatçıydı. Bir gece İstanbul'da Altın Doğan soylu çifti, üç büyük sanatçıyı evlerinde bir araya getirdiler. Aşık Veysel, Ruhi Su, Nida Tüfekçi. Üçü de sazını alıp öyle gelmişti. Anlatılamaz bir gece oldu. Bu olağanüstü gecede bulunan talihlilerden biriyim. Köşkte yemekten önce Gazi ara sıra bilardo meraklıları ile bilardo oynardı. Bu akşam İsmet Paşa ile konuşa konuşa dura dura oynuyorlardı. Seyirciler Kazım Özalp, Recep Peker, Doktor Refik ve Doktor Tevfik Rüştü Beylerdi. Gazi, Necati Bey'i eğitim bakanı yapmakla çok iyi ettiğimiz anlaşılıyor dedi. Her yandan övgü yağıyor. Dipnot: 22 Mart'ta Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu, 24 Nisan'da bütün okul kitaplarının bakanlıkça basılması hakkında kanun, 20 Mayıs'ta ilkokul öğretmenleri hakkında kanun kabul edildi. Terbiye dergisi yayımlanmaya başladı. İlkokul müfredat programı yürürlüğe girdi. Okul ve öğretim anlayışı hızla gelişti. Dersler gereksiz bilgilerden ayıklanmaya başladı. Okul ve öğretmen sayısı arttı. Daha büyük başarılar ileride. Genç öğretmen hanımlar köylerde öğretmenlik yapmak için dilekçe veriyorlarmış. Yeni çalı kuşu Feride'ler. Tevfik Rüştü Bey şehrin ortasında beliren meydanı beğenmişti. Burası başkentin en canlı meydanı olacak dedi. Bu meydan ileride Kızılay Meydanı diye anılacaktı. Birkaç taksi çalışmaya başlamıştı. Yolların iki yanına dikilen top, akasya ve at kestanesi ağaçları hızla büyüyordu. Ankara yavaş yavaş yeşil bir şehir oluyordu. Tutmaz sanılan bütün ağaçlar tutmuştu. Kazım Özal Paşa konuyu değiştirdi. Rauf Bey Avrupa'ya gitmek için meclisten 2 ay izin istedi, verdik. İzin sebebi de tedavi için diyor, rapor da yollamış. Gazi Doktor Refik Bey'e sordu. Sizin Rauf Bey'in hastalığı hakkında bilginiz var mı?
Hayır.
Refet Paşa, Ali Fuat Paşa, Terakkiperver Parti'nin bazı milletvekilleri Rauf Bey'i yolcu etmek için Sirkeci Garı'nda toplanmışlardı. Rauf Bey kaplıca tedavisi için Avusturya'ya gideceğini açıkladı. İyileşirsem belki Halide Hanım'la Doktor Adnan Bey'i görmek için Londra'ya da geçerim. Sevgilerimizi söyleyin. Kampana çalıyordu. Rauf Bey arkadaşlarıyla vedalaştı. Allah'a ısmarladık.
Güle güle gidiniz.
Bu sırada Doktor Rıza Nur da öldürüleceği kuruntusu yeniden çoğalmıştı. Bir süre sonra o da Paris'e gidecek, kendi deyişiyle kaçacaktı. Türk tarihini yazıyordu. Onu bitirmek telaşı içindeydi. Başka bir şeyle ilgilenmiyordu. Dipnot, Doktor Rıza Nur hakkında ayrıntılı bilgi ve deliliği hakkında doktor raporu için Turgut Özakman Doktor Rıza Nur dosyası Bilgi Yayınevi Ankara 1995. İstanbul Üniversitesi'nde bazı hukuk hocaları medeni kanunun kabul edildiğini bilmezlikten geldiler. Türkiye'nin tek üniversitesi böyleydi. Bazı bölümler Orta Çağ'ın kalesi olmayı sürdürüyordu. Bu yüzden mütareke döneminde öğrenciler isyan etmiş, 5 öğretim üyesini üniversiteden ayrılmak zorunda bırakmışlardı. Cumhuriyet yönetimi bilime saygısından hocalara katlanmaktaydı. Bir bilim yuvasını dokunulmaz olarak değerlendirmekteydi. Üniversiteden Türkiye ile ilgili yayınlar bekliyordu. Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında şöyle diyecekti. Üniversite doğrudan doğruya bağımsız bir kurumdur. Milletin manevi gücünün temsilcilerinden biridir. Kabul etmek gerekir ki üniversite denilen kurum doğrudan doğruya Eğitim Bakanlığı'nın buyruğu altında bir kurum değildir. Eğer gelişi güzel herhangi bir kişi üniversite kurumuna şu biçimde, bu biçimde davranın diye buyruk verecek olursa orada üniversite yok demektir. Dipnot Profesör Doktor Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi 3 2. cilt sayfa 73 23 Mayıs 1926. Medeni Kanunu 1 Mart 1926'da yeni Türk Ceza Kanunu izledi. Dipnot Türk Ceza Kanunu bazılarının ileri sürdüğü gibi faşist Mussolini'nin ceza kanununun çevirisi değildir. 1989 tarihli İtalyan Ceza Kanunu'nda esas alınmıştır. Hukukçular bilirler, ceza hukuku araştırmaları, incelemeleri bakımından İtalya Avrupa'nın en ileri ülkesiydi. Büyük ceza hukukçuları İtalyandır. Bunu da Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Deniz Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ile Usul Kanunları izleyecekti. Dipnot, Osmanlı Devleti var olan hukuk düzeninin dünya şartları ve gelişen ilişkiler açısından yetersiz kaldığını görmüş, sonunda bazı yabancı kanunları çevirterek bu boşlukları doldurmuştu. Cumhuriyet yönetimi çeviri kanun yöntemi konusunda Osmanlı'yı izlemiştir. Toplumun temeli olan hukuk çağın gereklerine uyuyordu. Rum, Ermeni ve Yahudi toplulukları medeni kanunun kabulü üzerine aile hukuku bakımından kendi cemaat kurallarına uymaktan vazgeçtiklerini, medeni kanunu kabul ettiklerini bildirdiler. Bu karar hukuk birliğini sağlayan ve azınlıkları millet çatısı altında toplamayı kolaylaştıran bir gelişmeydi. Azınlıklara özellikle aile hukuku bakımından tanınan farklı kural ve özellikler sona ermişti. İtalya Türkiye'nin bunun memnunluğunu yaşamasını çok gördü. Mussolini Roma İmparatorluğu'nu canlandırmak istiyordu. Akdeniz'den bizim Akdeniz diye söz ediyordu. Faşistlerin özellikle iki ülke hakkındaki imalı konuşmaları dikkati çekmekteydi. Tunus ve Türkiye. Mussolini Ocak ayında Faşist Gerarchia dergisinde 1926 yılının faşizmin Napolyon yılı olacağını açıklamıştı. Türkiye bu gelişmeleri dikkatle izliyordu. Son olay 6 Nisan 1926'da patlak verdi. Mussolini'nin kardeşi Arnoldo Mussolini şöyle bir açıklama yaptı. İzmir var ki bize ait olması gerekir. Nihayet Antalya'da var. Dipnot, Mussolini 1924 Haziran'ında Savaş Bakanı Di Giorgio'yu Türkiye'nin askeri bakımdan işgalini içeren bir plan hazırlamakla da görevlendirmişti. Bu bölümün tamamı için dayanak Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarının evrensel boyutları. Profesör Doktor Romain Rainero'nun bildirisi sayfa 121-129. Türkiye'nin Roma temsilciliği bu açıklamayı Ankara'ya geçti. Dışişleri 1922'den beri İtalya'dan gelen raporları gazete yazılarını birleştirdi. Bakanlar Kurulu'na sundu. Bu belgeler ve bilgiler İtalya'nın niyetinin iyi olmadığını gösteriyordu. Bakanlar Kurulu Gazi'nin başkanlığında Genelkurmay Başkanı'nın da katılımı ile toplandı. Durum bütün olasılıklar dikkate alınarak değerlendirildi. Son sözü Gazi söyledi. Mussolini'nin Rodos yoluyla güneyimize ya da Ege kıyılarına bir çıkarma yapmaya kalkışması kendisi açısından delilik olur. Ama megaloman, ölçüsüz, ne yapacağı belli olmayan bir diktatör. Onun için en uzak ve en ağır olasılığı düşünmeli, hazırlıklı bulunmalı. Caydırıcı her türlü önlemi almalıyız. 11 Nisan 1926 günü Bakanlar Kurulu Güneybatı ve Ege'de seferberlik ilan etti. Meclisteki basın odasında sonucu bekleyen gazeteciler sarsıldılar. Türkiye bir yıl içinde ikinci kez seferberlik ilan etmek zorunluluğunu duyuyordu. Bir gazeteci yahu dedi, Türkiye'ye hiç rahat vermeyecekler mi? Bilal Akbağ inledi. Bütçe zaten yetersizdi. Bir de bu seferberliğin yükü binecek. Bir İtalyan çıkarması hakkında İzmir'de yapılan savaş oyununda gerekli önlemler belirlenmişti. İzmir, Muğla, Antalya bölgesinde bu savaş oyunu sonunda verilen kararlar ve geliştirilen planlara uygun önlemler alındı. Uçaklar İzmir ve Antalya'da toplandı. Deniz üzerinde keşif uçuşları başladı. Bu kesimdeki birlikler için savaş stokları açıldı. Silahlar birkaç katına çıkarıldı. Kıyıların gerekli yerlerine, yollar önceden açılmıştı, kısa ve uzun menzilli toplardan kurulu bataryalar yerleştirildi. Körfezlere dökmek üzere mayınlar hazırlandı. Halk yine çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini davul zurna ile düğüne yollar gibi askere yolladı. Çıkarmanın yapılabileceği kesimler 2. Ordu Komutanlığı'nın görev alanına giriyordu. Ordu Komutanı Fahrettin Altay Paşa'nın çıkarma hareketi hakkında Çanakkale'den büyük deneyimi vardı. O zaman 3. Kolordu Kurmay Başkanı'ydı. Ordu, Alman Generali Liman von Sanders'in Çanakkale'de düştüğü yanlışa düşmeyecekti. Liman Paşa'dan önceki Türk planı gereğince düşman çıkarma yaparken kıyıda bastırılıp denize dökülecekti. Donanma İzmir civarında tatbikat yaptı. Türkiye savaşa hazır olduğunu göstermekteydi. Dipnot, Türk planının iki düzenleyicisi vardır. Mart 1915'te Gelibolu Yarımadası'nın bütün güney kesiminden sorumlu olan Yarbay Mustafa Kemal Bey ile 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın kurmay kurulu. O güne kadar hiç savaş görmemiş, büyük birliklere komuta etmemiş olan Liman von Sanders Türk planını tersine çevirir. Dünya barışın tadını çıkarmak istiyordu. Kimsenin bir savaşa rızası yoktu. İtalya Türkiye'nin aldığı önlemleri de öğrenmiş olmalıydı. Zaten bazı hazırlıklar öğrenmesi için açıktan yapılmıştı. İtalya'da ölçüsüz konuşmalara, hastalıklı hayallere ara verildi. Savaş olasılığı geçmişti. Gazi Paşa çocukları köşkteki kadın görevlileriyle Salih Bozoğ'un eşiğine emanet ederek 7 Mayıs'ta yola çıktı. Konya'da törenle karşılandı. Sonra Tarsus'a, oradan Mersin'e, Silifke'ye geldi. Bu en verimli kesimde bile köylerin geriliği, şehirlerin, kasabaların bakımsızlığı gaziyi ve yanındakileri üzüyordu. Köylüleri kooperatif kurmaya teşvik etti. Üretin ve gücünüzü birleştirin. İhtiyaçlarınızı kaymakama, valiye, ilgililere bildirin. Sonuç alana kadar diretin. Olmazsa bana yazın. Pusula yollasanız bile okurum, hakkınızı savunun. Ama halk itiraza, hakkını savunmaya, devleti eleştirmeye alışık değildi. Yüzyıllarca ezilerek yaşamıştı. Silkinmesi uzun zaman alacaktı. Gazi 20 Mayıs'ta Bursa'ya geçecekti. Dipnot, kooperatifçilik konusunda Gazi öncülük yapmış, yaygınlaşmasını sağlamış, bu anlayışa ciddi destek vermiştir. Kendisi de Ankara Memurlar Kooperatifi'nin bir nolu üyesidir. Kooperatif konusunda Profesör Doktor Ziya Gökalp Mülayim, Kooperatifçi Atatürk ve Kooperatifçilik, Yetkin Yayınları Ankara 2006. 16 Mayıs 1926'da ajanslar son padişah Vahidettin'in San Remo'da öldüğü haberini verdiler. Dipnot, bu konuda ayrıntılı ve doğru bilgi için Murat Bardakçı, Şah Baba sayfa 388 ve devamı. Alman İmparatoru Wilhelm tahtını bıraktıktan sonra Hollanda'ya geçmiş, eşiyle birlikte iki odalı bir köy evine yerleşmiş, bu sadelik içinde hayatını tamamlamıştır. İki hükümdarın tahttan ayrıldıktan sonraki yaşama tarzları arasındaki fark, Doğu ile Batı arasındaki farktır. Yaşama tarzına, savurganlığına ve yaver zekinin hovardarlığına para dayanmadığı için son günlerde günlük ihtiyaçlar için sağa sola borç yapılmıştı. Alacaklıların açgözlülüğü yüzünden haciz konulan cenaze bir süre evde kalacaktı. Borçlar ödenip haciz kaldırıldıktan sonra son padişah Vahidettin'in cenazesi Şam'a getirilerek Sultan Selim Camisi'nde toprağa verilecekti. Dipnot: Wintermier'deki Fransız konsolosu Robert Arme, 20 ve 21 Mayıs günleri Nice'de Abdülmecid Efendi'nin evinde yapılan toplantıda son halifenin yaptığı bazı açıklamaları şöyle rapor ediyor. Abdülmecid, Osmanlı İmparatorluğu'nun canlandırılması konusunda Türkiye'de yapılan organizasyondan da söz etti. Bu organizasyon çok iyi çalışıyordu ve hanedanın dönüş şansı hem yüksek hem yakındı. Murat Bardakçı Şah Baba, sayfa 401. Son padişah Vahidettin'in politikası tutumu hakkında doğru ve geniş bilgi için Turgut Özakman, Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele. Şükrü, Ziya Hurşit ve Abdülkadir Beyler Gazi'nin Bursa'ya geldiğini öğrenir öğrenmez Laz İsmail'i hemen Bursa'ya yolladılar. Durumu, yolları, pusu imkanlarını araştıracak, uygun bulursa Ziya Hurşit'e haber verecekti. Dikkati çekmemek için Naciye Nimet adında bir kadını eşi gibi yanına aldı. Bursa'ya geldi, bir otele indiler. Laz İsmail, Gazi'nin kaldığı köşkü, yolları, ziyaret ettiği yerleri incelemeye başladı. Bursa'yı bilen bir kılavuzun olmaması büyük sorundu. Ziya Hurşit'in ağabeyi Faik Günday meclise gelmişti. Toplantı salonunda Kazım Karabekir'i gördü, yanına geldi. "Bugün gelmeyeceğinizi öğrendim," de. "Haydola, bir şey mi var?" Karabekir Paşa yanında yer gösterdi. "Buyurun, bir sorun hakkında sizin görüşlerinizi almak için gelmeye mecbur oldum. Mustafa Kemal'in Bursa çevresinde gezide olduğunu biliyorsunuz. Bu sırada vefat ederse İsmet Paşa'ya ben ne vaziyet alabilirim?" Faik Bey durup dururken böyle bir soru sorulmasına bir anlam veremedi. "Aman paşam, bu bir hayal," dedi. "Mustafa Kemal Paşa'nın hasta olmadığı biliniyor. Vefat edecek diye düşünmeyi bile ben doğru bulmam." Karabekir Paşa biraz durakladı, sonra devam etti. "Ben bu ihtimal üzerine sizin düşünce ve görüşlerinizi öğrenmek istiyorum." Faik Bey ister istemez yanıtladı. "Böyle bir hal olursa İsmet Paşa'nın bizlerle görüşeceğini asla sanmıyorum. Meclisin büyük çoğunluğu elindedir. Alacağı kararı partisine de kabul ettirir. Bu konuda kimseyle görüşmeye gerek duymaz. Paşa görüşmek isterse ve görüşürse sizi başbakan yapmak suretiyle kendisinin cumhurbaşkanlığına gelmesini kabul etmek gerekir." Karabekir Paşa bu yanıt üzerine yeniden sordu. "Cumhurbaşkanlığını İsmet Paşa'ya verelim mi?" Faik Bey şaşa kaldı. Karabekir Paşa hangi yetkiyle İsmet Paşa'ya cumhurbaşkanlığını verip vermemeyi tartışıyordu? Sıkıntı içinde düşüncesini söyledi. "Tereddütsüz vermemiz gerekir." Faik Bey bu anlamsız, tuhaf konuşmanın anlamını suikast davası sırasında öğrenecekti. Dipnot: Faik Günday açıklamalarına şöyle devam ediyor. "İtiraf edeyim ki bu konuşma esnasında Mustafa Kemal'in suikast yapılmak suretiyle öldürüleceği aklıma gelmemişti. Sonradan Laz İsmail'in bu işi yapamadığını öğrendiğim zaman sorun aydınlanmış oldu. Uğur Mumcu Gazi Paşa'ya suikast, sayfa 34, dipnot 26. Bu açıklamalar Dünya Gazetesi'nde yayımlandığı sırada Karabekir Paşa dışında olayla ilgili görülenlerin çoğu, mesela Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele Sadı, 6 Eylül 1956, hiçbirinden bu açıklamaya bir yalanlama, ek açıklama gelmedi. Faik Bey'in açıklaması insanı dehşete düşürüyor. Faik Günday'ın açıklamasının tamamı için O. Selim Kocahanoğlu, Atatürk'e Kurulan Pusu, sayfa 149-167. Laz İsmail Bursa'da suikast yapmanın imkansız olduğu kanısına vardı. Belki yapılabilirdi ama kaçamaz, yakalanır, halk tarafından parçalanırlardı. İstanbul'a geri döndü. Bir gazete Gazi'nin Bursa'dan İzmir'e gideceğini bildiriyordu. Son toplantıya Şükrü, Ziya Hurşit, Abdülkadir Beyler ile emekli baytar Albay Rasim Bey katıldılar. Suikastın gecikmeden İzmir'de yapılmasına karar verdiler. Abdülkadir Bey suikast için geniş bir teşkilata gerek yok, dedi. Önce Gazi'yi yok edelim. Bunun için az adam yeter. Hükümeti devirmek için başka suikastlar düzenleriz. Sorun değil. Önce önümüz açılsın. Dipnot: Bu paragraf için Azmi Nihat Erman, İzmir Suikasti ve İstiklal Mahkemeleri, sayfa 29-63. İzmir'de Ziya Hurşit, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf'a Sarı Efe diye ünlü, İttihatçıların eski fedailerinden Edip Bey yardım edecekti. Şükrü Bey'in eski arkadaşıydı. Şükrü Bey, ben daha önce kendisiyle konuşup anlaştımdı. İzmir'deki elimizdir dedi. Albay Rasim Bey Edip Bey'e suikasten tütün işi diye söz eden üstü kapalı bir mektup yazarak Ziya Hurşit'e verdi. Tabancalar ve giderler için parayı Şükrü Bey sağlayacak, silahları Ziya Hurşit Bey bulacaktı. Bu süre içinde Gazi Bursa'da Osman Gazi'nin türbesini, Öğretmenler Birliği'ni ve okulları ziyaret etmiş, çeşitli kurullarla görüşmüş, Darül Bedai'nin Bursa'da oynadığı bir oyunu izlemişti. Turne grubunun iki sanatçısını Raşit Rıza ve Muvahhit Beyleri kabul ederek dedi ki, sizin vatana en büyük hizmetiniz Anadolu'muzu baştan başa dolaşıp halkımıza sanatın ne olduğunu anlatmanız olacaktır. Turnelerinize düzenli olarak devam ediniz. Ziya Hurşit ve arkadaşları Gazi'yi öldürmek için son hazırlıkları yaparlarken, Gazi ilkelliği, yoksulluğu, geriliği yenmek, milletini çağa açmak için her fırsata dört elle sarılıyor, uçan kuştan yardım istiyordu. Dipnot, Devlet Tiyatrosu'nun kurucusu rahmetli Muhsin Ertuğrul bu direktife uyarak Devlet Tiyatrosu'na turne geleneğini yerleştirmiş, ilk Ankara dışı Devlet Tiyatrosu'nu Bursa'da açmıştır. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu, ciddi tiyatrolar geldikleri şehirler için bir şölen oluyor. Ziya Hurşit, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf 10 Haziran 1926 akşamı İstanbul'dan Gül Nihal gemisiyle ayrıldılar. Gemide bir araya gelip hiç konuşmadılar. Ziya Hurşit 4 tabanca almıştı. Tabancalar İsmail ile Yusuf'taydı. 11 Haziran öğle üzeri İzmir'e indiler. Ziya Hurşit Gaffarzade Oteli'ne yerleşti. İki adamı ise az ilerideki Ragıp Paşa Oteli'ne.
Ben sizi gerekince bulurum, otelden ayrılmayın.
Tamam. Ziya Hurşit otel katibine Sarı Efe Edip Bey'i sordu.
Her gün uğrar, birazdan gelecektir.
Gerçekten bir süre sonra geldi. Otelin altındaki kahve İzmirlilerin çok uğradığı tanınmış bir kahveydi. Otel katibi ikisini tanıştırdı. Ziya Hurşit özel konuşmak isteyince odasına çıktılar. Ziya Hurşit Rasim Bey'in yazdığı mektubu verdi. Sarı Efe Edip Bey üstü kapalı mektubun anlamını önce anlamazlıktan geldi ama uzlaşmaları uzun sürmedi. Sarı Efe Edip Bey çiftliğinde kahya olarak çalışan emekli üsteğmen Çopur İlmi'yi çağırdı. Suikasttan sonra kaçmak için Giritli motorcu Şevki ile anlaşıldı. Bombaları Şevki buldu. Hilmi getirdi. Sarı Efe Edip Bey motorcuya verilecek para için Manisa milletvekili Abidin Bey ile görüştü. Abidin Bey'den olumlu bir yanıt alamadı. Gazi'nin 14 Haziran 1926 günü İzmir'e geleceği öğrenilmişti. Birkaç kez toplanarak suikast yeri konusunda konuştular. Sonunda suikastin Kemeraltı girişine yakın dar sokakta Gaffarzade Oteli önünde yapılması uygun görüldü. Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf ve Çopur İlmi tabancalarla ateş edecek, yetmezse el bombaları kullanılacaktı. Gazi Paşa delik deşik gerekirse bombalarla parça parça edildikten sonra Yemiş Çarşısı'nda bekleyen otomobille kaçılacak, Giritli Şevki'nin rıhtımda bekleyen motoruna binilerek Sakız Adası'na geçilecekti. Yunanların yardımcı olacağına inanıyorlardı. Öyle ya, Yunan ordusunu mahveden insanı da bunlar mahvetmiş olacaktı. Bu olay Yunanları da elbette çok memnun eder diye düşünüyorlardı. 14 Haziran gününü beklemeye başladılar. Gazi 14 Haziran günü gelmedi. Balıkesir'de kaldı. Dipnot: 1950'li yıllarda İstanbul'dan Ankara'ya aynı kompartmanda 1926 yılındaki Balıkesir Belediye Başkanı rahmetli Hayrettin Karan ile gelmiştim. Gazi'ye çok rica ettikleri için o gün Balıkesir'de kaldığını, İzmir valisinin telgrafının sonra geldiğini söylemişti. Motorcu Şevki Sarı Efe Edip Bey ile Manisa milletvekili Abidin Bey'in gemiyle İzmir'den ayrılıp İstanbul'a gittiklerini öğrenince panikledi.
Sarı Efe Edip Bey niye gitmişti, yoksa kaçmış mıydı? İhbar edip de mi kaçmıştı yoksa?
Titremeye başladı. Aklı tek bir yönde çalışıyordu, kurtulmak. Türk tarihini yazmaya çalışan Doktor Rıza Nur Bey yorulmuştu. 14 Haziran akşama doğru hava almak için Taksim bahçesine geldi. Durgun bir yaz akşamıydı. Eski Marif Nazırı Şükrü, yani Sarhoş Şükrü, Gümüşhane Milletvekili Zeki ve benzeri muhalifler bahçeye geldiler. 15 kişi kadar oldular. Çok sevinçliydiler. Pek gülüyorlardı. Bu durum Doktor Rıza Nur'un dikkatini çekti. Hallerinde bir fevkaladelik, ümit, itimat ve keyif vardı. Bu halleri tabii değildi. Şükrü ara sıra heyecan içinde gereksiz kalkıyor, bakınıyor, oturuyordu. Doktor Rıza Nur'u gördüler. Hepsi fazla bir saygıyla Doktor Rıza Nur'u uzaktan selamladılar. Selamlarken de çok gülüyor, adeta doktoru memnun edecek bir şeyleri olduğunu ima ediyorlardı. Doktor Rıza Nur Bey de selamlarına karşılık verdi. Çoğunu sevmezdi. Birlikte olmamak için Taksim Bahçesi'nden ayrıldı. Dipnot: Doktor Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, 3. cilt sayfa 1230. Anıyı hiç değiştirmeden aktardım. Doktor Rıza Nur'un bu ifadesi doğru mudur, yoksa sonradan mı uydurmuştur bilmiyorum. Tanıklığına güven olmaz. Ama bu kişilere bir düşmanlığı olmadığı için doğru olması olasılığı var. Doktor Rıza Nur sonra diyor ki, İzmir'de Mustafa Kemal'e suikast yapılacakmış, yakalanmışlar. Eski mebus Ziya Hurşit yanında bir Laz ve bir Gürcü ile beraber bu işi yapacakmış. Şükrü, Sarı Efe ve benzerleri de dahilmiş. Gazetede bu havadisi görünce keyiflerinin sebebini anladım. Bu hallerine bakılırsa bu adamlar vakanın muvaffakiyetinden tamamıyla emindiler ve o esnada vakanın olacağını biliyorlardı. Motorcu Şevki emniyetin siyasi şubesinde çalışan Mehmet Ali Bey'i tanırdı. Emniyet müdürlüğü valilik binasının 1. katındaydı. Rüzgar gibi Mehmet Ali Bey'e koştu. Onu kanter içinde gören Mehmet Ali Bey, "Ne var arkadaş?" diye sordu. Motorcu Şevki'nin tepesinden ateş fışkırıyordu. "Gazi Paşa'ya suikast yapılacak." Mehmet Ali Bey yerinden zıpladı. "Efendim?" Şevki soluk soluğa devam etti. "İstanbul'dan 3 kişi geldi. Buradan da Çopur Hilmi diye biri katıldı. Gazi Paşa Kemeraltı Caddesi'nden geçtiği zaman tabanca ve bombalarla hücum edecek. Sonra da Sakız Adası'na sıvışacaklardı."
"Sen nereden biliyorsun bunları?"
"Benim motorumla sıvışacaklardı."
"Allah kahretsin."
"Gazi Paşa gelmeyince Edip Bey Abidin Bey ile İstanbul'a kaçmış."
"Sen de korkuya kapılıp bana geldin."
"Evet."
"Anlaşıldı, gel benimle."
Birlikte Vali Kazım Dirik Paşa'nın yanına çıktılar. Vali Paşa olayı öğrenir öğrenmez ilk iş olarak Gazi'ye şifreli bir telgraf çekerek durumu bildirdi. Balıkesir'de kalmasını rica etti. Sonra suikastçıların tutuklanması için hazırlık yapıldı. Sanıkları kuşkulandırmamak için geceyi beklediler. Gece yarısı Gaffarzade ve Ragıp Paşa otellerini sessizce sardılar. Gaffarzade Oteli'nde Ziya Hurşit'i, Ragıp Paşa Oteli'nde Laz İsmail, Gürcü Yusuf ve Çopur İlmi'yi tutukladılar. Tabancaları ve Ziya Hurşit'in yatağı altındaki el bombaları alındı. Emniyetin alt katındaki odalar boşaltılmıştı. Her biri ayrı ayrı odalara tıkıldı. İzmir savcıları sanıkları sorgulamaya başladılar. Alınan ilk bilgilere göre soruşturma genişletildi. Gazi Paşa İstanbul'a haber vermişti. İstanbul Emniyet Müdürü Ekrem Bey de adamlarını harekete geçirdi. Başbakan'a da haber verildi. Başbakan İsmet Paşa başbakanlıktaki odasında Ankara Milletvekili Şakir Kınacı ile neşe içinde konuşuyordu. "Bize dış ticaret dengesi, kambiyo, enflasyon nedir bilir miydik? Her gün ders çalışır gibi öğrenmeye çalışıyoruz. Geçen gün..." Telefonu çaldı, neşe içinde açtı. "Evet." Dinledikçe İsmet Paşa'nın yüzü morarıyordu. "Bakanlara telefon ediniz. Bakanlar kurulu toplantısı yapacağız. İstiklal Mahkemesi üyeleri de gelsinler." Şakir Kınacı çok önemli bir şey olduğunu anlamıştı. Ne oldu diye sormadan izin isteyip ayrıldı. Bakanlar çok çabuk geldiler. Bakanlar kurulu toplandı. İsmet Paşa İzmir'den gelen telgrafları okudu. Hepsi taş kesildi. Mustafa Necati Bey, "inanamıyorum" dedi. "Kimse bu kadar nankör olamaz." Bakanlar Kurulu konunun takrir-i sükun kanunu gereğince İstiklal Mahkemesi'nce soruşturulup sonuçlandırılmasına karar verdi. İsmet Paşa yazılı kararı İstiklal Mahkemesi üyelerine verdi. İzmir'den gelen ilk bilgileri de aktardı. "Özel bir tren harekete hazır bekliyor. Hemen hareket ediniz ve olaya el koyunuz."